Hayata dokunan sözler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Serdar Aydın. Yine bir Hayata Dokunan Sözler programında sevgili Selim Cerrah'la birlikteyiz. Sayın Cerrah hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
2018-2019 eğitim, öğretim yılı bugün açılıyor. Evet. Ben şöyle bir rakamlara baktım. Türkiye'de 62 bin okul var, 885 bin civarında öğretmen var. 180-200'e doğru giden üniversite sayımız var. 7 milyon orta öğretimde, 7 milyon üniversitede, yani takribi olarak bir 15 milyonluk dünyadaki birçok ülkeden daha fazla, daha kalabalık bir öğrenci kitlemiz var. Ve biz yeni bir öğretim, eğitim ve öğretim yılını daha açıyoruz. Ve Türkiye'nin bir marif davası var.
Evet.
Siz de bu marif davasını en çok alın teri, zihin teri döken insanlardan bir tanesiniz. Bu yeni eğitim öğretimin açılışında Türkiye'deki eğitime dair neler söylemek istersiniz?
Evet, öncelikle tabii ki hayırlı olsun. 15 milyon, 20 milyon aslında 20 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Bugün dünyada sayısı 20 milyonu bulmayan ülkeler var.
Onlarca.
Onlarca, yüzlerce belki yani. Dolayısıyla çok büyük bir organizasyondan bahsediyoruz. Bu hepimizin çocukları tabii, ailelerimiz, hepimiziz bu eğitimin muhatabı, nesnesi veya neyse. Şimdi tabii eğitim fiziki mekan, müfredat, insan.
Eyvallah.
Üç temel unsur üzerinden.
Onun altını çizeyim ben. Fiziki mekan, içerik, muhteva, müfredat. Ve insan.
İnsan. Bu insan da öğrenen ve öğreten şeklinde iki farklı boyutu var. Şimdi bir kere temel meseleleri konuştuğumuzda ki eğitimin temel meselelerden bir tanesi, belki de bu temel meseleleri idrak edebilmek için bunun Türkiye'yi taşıma kapasitesiyle ilgisini konuşmak gerekiyor. Yani çocuklarımıza sağlamış olduğumuz eğitim neticesinde çocuklarımızın elde etmiş olduğu bilgi, kapasite, onları Türkiye'yi taşıyabilme imkanına, kapasitesine sahip kılıyor mu?
Kılmıyor mu?
Kılmıyor mu? Temel sorunun bu şekilde sorulması gerekiyor. Yani ne öğrettik biz bu çocuklara? Anaokulunda ne öğrettik? Neler öğretilmesi gerekiyordu? İlkokulda neler öğrettik? Neler öğretilmesi gerekiyordu? Ortaokulda, lisede, üniversitede veya yukarısında neler öğrettik ve bütün bu öğrettiklerimizin neticesinde ortaya çıkan birey, kişi, insan, Türkiye'yi taşıyabilme kapasitesine sahip bir varlık olarak ortaya çıkıyor mu? Yani bir özne mi oluyor yoksa bir nesne mi oluyor? Bu konuyu konuşmak gerekiyor. Şimdi hem bilgiyi emdirmek gerekiyor. Hem de bununla bağlantılı olarak da toplumu ortak bir kadere ve ortak hedeflere doğru ilerletmek, yüceltmek, yükseltmek, yönlendirmek gerekiyor aynı zamanda ve bütün bunları yaparken de ayrıştırmamak ve bir arada tutmak gerekiyor. Yani şu anda Türkiye'de toplum dediğimiz kitle, kesim yekpare değil ki.
Değil.
Yani bunun içerisinde 70 küsür unsur var yani.
Çünkü en nihayetinde biz bir imparatorluk bakiyesiyiz.
Eyvallah.
Yani, her inançtan, her ırktan.
Tabii ki yani Sünnisi var, Alevisi var, Türkü var, Kürdü var, Abazası var, Boşnağı var, Arnavut var, Çerkezi var, Lazı var, Pomağı var. Varoğlu var. Kürt dediğimiz zaman da işte Zazası var, işte efendim öteki. Belki yani evet. O da yekpare değil kendi içerisinde. Değil. Bölüm bölüm ve bütün bunların her birisinin bir kendisini Türkiye'ye ait hissetmesini sağlayacak bir eğitim, yol tutmamız gerekiyor. İki, kendi ait olduğu etnik yapıyı inkar etmeyecek, yok saymayacak, ötekileştirmeyecek bir anlayışla ve bunları kardeşçe bir arada, bunlar aynı sınıflarda okuyoruz yani. Sonuçta işte o sınıfa girdiğimizde çocukların içerisinde işte Boşnak olabiliyor, Arnavut olabiliyor, Kürt olabiliyor, Zazı olabiliyor,
Arap olabiliyor, Türk olabiliyor,
Arap olabiliyor. Bir gün Suriyeliler işte diyelim ki.
Yoğun bir şekilde hayatımızda var yani, değil mi?
Ülkelerinde yaşama imkanları kalmadığı için bizim müesseselerimizde, şehirlerimizde yaşıyorlar. Şimdi bütün bunları hem bilgi ile donatmak, mücehhez hale getirmek, kişisel kabiliyet ve kapasitelerini geliştirmek gerekiyor. Ve hem de bunları yaparken hepsini bir ortak kadere, ortak hedeflere doğru yönetmek, yönlendirmek gerekiyor. Ve bütün bunlar neticesinde kişi olarak ben oradan bir sınıf geçtiğimde veya bir diploma aldığımda, mezun olduğumda Selim Cerrah Türkiye'yi taşıyabilme kapasitesine sahip mi değil mi?
Bunu çok önemsedim, bu tarifinizi. Hani o üstadın Anadolu büyüklüğündeki dava taşını gediğine koymayı siz eğitilen bireylerin Türkiye'yi taşıma kapasitesiyle tanımladınız. Yani üstadın belki farklı ifade ettiği bir şeyi siz de farklı bir ifade ettiniz. Bence o özgün orijinal bir tanım oldu. Yani her eğitimdeki gencimizin Türkiye'yi taşıma kapasitesini artıracak, geliştirecek, inşa edecek bir anlayışın olması gerektiğine vurgu yaptınız.
Tabii yani bu sadece okullardaki gençlerimiz için değil yani. Her birimiz için. Eyvallah. Türkiye'yi taşıyabilme kapasitesi meselesini şapkamızı önümüze koyarak düşünmemiz gerekiyor. Yani bu ülkenin diyelim ki siyasetçisi, bürokratı, iş adamı,
sanatçısı değil mi?
Tabii. Yani ben bu üretmiş olduğum işlerden çıkan hasıla Türkiye'nin mevcut konumuna, bu konumu daha ileriye taşıyabilme kudretine, imkanına fırsat ve zemin hazırlıyor mu? Yani ben ne kadar Türkiye'yi tanıyabilme ve taşıyabilme kabiliyet ve kapasitesine sahibim sorusun. Şimdi bunu şunun için önemsiyorum. Türkiye'de ortalama ailelere baktığımızda çocuklarıyla ilgili kariyer hedeflerini ortaya koyarken daha çok İşte iyi üniversitede okusun, daha çok maaş kazansın, daha çok tanınsın, şöhret olsun falan gibi. Mesela bu insanlar, bu ara şey diyorum ben, üç türlüdür. Etobur, otobur, youtuber diye. Şimdi youtuber diye bir hadise var.
Evet.
Ortaya çıkmış. Ve mesela çok ilginçtir, bu konuya girdiğinizde bakıyorsunuz bir aile işte 5 yaşındaki çocuğunu youtuber haline getirmiş. Onun sırtından para kazanıyor. Şimdi bu ne kadar doğru bir şey, ne kadar uygulanabilir ve uygulanması gereken bir şey. Yani ailelerin çocuklarına baktıkları zaman çocuklarının ahlaki kemalatına, olgunluğuna, ülkelerini taşıyabilme kabiliyet ve kapasitelerine mi bakıyorlar? Yoksa para kazanma kudretlerini mi geliştirmeye çalışıyorlar? Evet. Hedefleri nereye koyuyoruz? Daha çok kazansın, daha çok meşhur olsun, daha çok bilinsin. Daha iyi üniversiteler, daha çok tüketsin tabii ki yani, bu böyle bir şey. Şimdi bu zihniyeti kırmak, ya bizim açımızdan eğitimi konuşurken en kolay şey şu. Ya bu devlet bu eğitim sistemini halledemiyor. Kardeşim yap boza döndürdüler. İşte birini bozuyor, öbürünü yok. Doğru yani, bu eleştirilerin haklılık payı var. Eyvallah. Ama yani bu devlet bunu niye böyle yapıyor? Çünkü devlet dediğimiz aygıt bizim toplam hissiyatlarımızın ortalaması 3 aşağı 5 yukarı yani. Biz böyle istiyoruz. Yani bu dershane sistemi bir çöplük bir sistemdi. Nereden türedi bu?
Evet.
Bizim çocukluğumuzda yani yoktu.
Bu test böyle sistemi değil mi?
Yani bizim çocukluğumuzda da dershane sistemi vardı ama o zaman ya lise son sınıftayken gidilirdi dershaneye. Veyahut da liseyi bitirip de üniversiteyi kazanamazsan bir yaz daha gidilirdi yani. Böyle bir şeydi. Ama sonra bu sistem öyle bir noktaya evrildi.
Sektöre
ki,
dönüştü. Şimdi okulları ama, dershaneye göre dizayn gibi bir
onu da
yaklaşım.
Koyayım tarafa, aileler öyle bir noktaya geldi ki şimdi ben yıllarca ölçme değerlendirme işi yaptım. Yani dershanelerin sınavlarının sonuçlarını değerlendirdim. Sektörel olarak bu işle ilgilendim. Para kazandım o işten. Sonra bıraktım o işi. Kârın en zirvede olduğu dönemde bıraktım. Niye? Korktum. Çünkü şöyle bir şeyle karşılaştım. Deneme sınavları yapıyoruz. Türkiye genelinde dershaneleri yapıyor. Biz bunları okuyoruz. Ya hadi liseyi anladım, lise son. Lise 3'ü anladım, 4 yılda lise. Lise 2'yi anladım, lise 1'i de anlayayım hadi. Orta 3 tamam, orta 2, orta 1. Ya ilkokula geldik 5. sınıf, 4. 3. sınıflarda Türkiye genel deneme sınavları yapılmaya başlandı. İlkokul 3'ten itibaren aileler çocuklarını üniversite sınavına hazırlamaya başlıyor.
Evet.
Bu maalesef. Bir cinnet.
Bu bir cinnet
hali. Dolayısıyla buradan yetişecek olan neslin bırakınız Türkiye'yi tanıyabilme ve taşıyabilme kapasitesini, kendisini tanıyabilme ve taşıyabilme kapasitesi bile olmayacak. Çünkü bu çocuk sokakta oyun oynayamayacak, arkadaşlık kuramayacak, iletişim kuramayacak. Bu çocuk öğretmenlerini, tabii bu çocuk öğretmenlerini bilgi almak için veya görgü almak için, ahlak almak için önder olarak görmeyecek. Test çözmek için rehber olarak görecek. Yani okulların ve özellikle dershanelerin en çok ilgi gören yerleri şey haline gelmeye başladı. Rehberlik ve danışma servisleri haline gelmeye başladı. Rehberlik araştırma merkezleri, RAM'lar, işte Milli Eğitim'e bağlı sorumlu çocukların sorunlarıyla uğraşmayı bıraktı. Ders sınav stresi ve sınav kaygısı olan çocukların stres ve kaygılarını gidermekle meşgul olmaya başladı. Biz toplum olarak sınav merkezli bir hayatı tercih ettik. Devlet de bu hayata göre müfredat geliştirdi. Yani bu karşılıklı birbirimizi etkileştirdik. Burada milli eğitim politikalarının doğruluğunu savunduğum için söylemiyorum bunu. Yani yanlıştı efendim ama toplum da bu yanlışı severek sürdürdü. Severek çünkü sürdürdü. Toplum olarak biz çocuklarımızı değil çocuklarımızın başarısını sevmeye başlamıştık.
Evet.
Hangi sınavdan daha yüksek not alıyor? İşte arkadaşlar nasıl geçiyor falan filan.
Evet. Şimdi Maarif, Türkiye'nin Maarif Davası kitabına bakarken bu günkü konumuzla alakalı kendimi hazırlarken hemen şöyle bir cümle dikkatimi çekti. Üstad şöyle ifade ediyor. 3 asırlık buhranın sebebi, Türkiye'deki buhranın, bizim milletimizin buhranın sebebi ve kaynağı kültür ve maarif sahasındaki beceriksizliğimiz, başarısızlığımız ve yanlış teşhislerimizdir diyor.
Doğru.
Milletin bünyesinde inkılaplar mektepla başlar. Her milletin kendine özel mektepleri vardır. Bu milli mektebin zihniyeti, örfü, metodu, müfredatı, hatta fiziki mekan mimarisi bile özel olmalıdır. Türkiye bunu yapamadı diyor.
Şimdi şöyle bir eski bir Osmanlı dönemi Maarif Bakanlığı'nın söylediği bir söz çok tartışılı biliyorsun. Şu mektepler olmasa maarif ne güzel idare ederdik falan diye. Bu sanki Türkiye Cumhuriyeti'nde söylenmiş gibi de kullanılıyor. Aslında mesele şu, Osmanlı'nın son dönemlerinde mektep medrese çatışması başlamış. Medrese sistemi yavaş yavaş rafa çıkarılmaya başlamış. Batıdan mektep sistemi gelmiş. Toplumun bünyesine uymuyor bu sistem. Toplum içerisinde bir çatışmaya sebebiyet veriyor ve dönemin maarif vekili yani Milli Eğitim Bakanı diyor ki ya bu eğitimi aslında biz yaparız ama bu mektepler geldi dışarıdan bunu bozdu diyor. Şimdi bir kere ben bu son dönemlerde birkaç medrese, tarihi medrese ziyaret ettim. İnceleme imkanım oldu. İşte geçtiğimiz günlerde Tokat'taydım. Yağbasan Medresesi. Ne bileyim İstanbul'da Atik Valide Medresesi. İstanbul'da işte Fatih Camii'nin avlusunu bir tarafında Fatih Akdeniz, bir tarafında Karadeniz Medreseleri falan var. Şimdi bir sistem var. Bu aslında dünyadaki medrese sistemlerinde de 3 aşağı 5 yukarı uygulanan bir şey. İşte Fas'ta vesaire başka ülkelerde de 3 aşağı 5 yukarı aynı. Şimdi bir külliye, cami var. Caminin içerisinde onu yaptıran bir işte eğer bir Allah dostu varsa veya bir devlet onun bir türbesi var. Orada bir ahrasta var, ticarethane var. Bazılarının etrafında bir zikirhane var, halvethane ve bir medrese var. Şimdi bu yapıya girdiğimizde çok dikkat çeken bir özellik şunu görüyorsunuz. Bu yapının bütün unsurları, cami, bazılarında aşevi de var. İşte abdesthane, yani şadırvan. Efendim, zikir meclisi, işte tekke,
türbe, kapalı çarşısı veya
kapalı çarşısı falan, hepsi dışarıya açıktır. Kapıları, pencereleri, her şeyi. Fakat medreseye mutlaka bir iç avludan girilir ve medresenin dış avlusunda pencere yoktur.
Hı hı.
İç avluda pencere vardır ve iç avlunun penceresi de o iç avluda zaten ağaçlar falan vardır. Oradan ışık alır sadece. Ve karşısında caminin muhtemelen duvarı vardır. Şimdi neden böyle? Şu, talebeden,
ilmi talebeden,
öğrenen, ilmi arzulayan kişi ışığını iki kaynaktan almalı. Üstattan ve kitaptan, kaynaktan. Eğer dışarıdan alırsa o dikkati çeker, dağıtır. Pencere dışarıya açık olduğunda sokaktan geçeni gözler, ötekini gözler, berikini gözler. Böylelikle ilmi mehabeti ortadan kalkar. Şimdi o bizim mektebimiz yok diyor ya Topçu merhum ondan dolayı. Hani bugün öyle yapalım diye demiyorum ben. Ama
anladım. Bugünkü, ama ondaki duyguyu, düşünceyi anlayabilirsek bugünün mimarisinden, bugünün teknolojisinden, bugünün algısına bunu aktarabiliriz. Değil mi? Böyle anlayacağız.
Yani şimdi sonuçta öğrencinin dikkatini dağıtmasını azaltacak bir okul
mimarisi olacak.
Oluşturmak gerekiyor. Ecdat bunu böyle çözmüş. Ya çağlar boyunca bunu böyle çözmüş yani. Pencereler şimdi bugün modern işte evlerde bile biliyorsun tepeden başlıyor. Tavana kadar pencere olmaz. Yani pencere oturduğunda ışık içeri mutlaka girmeli ama oturduğu yerden dışarıyı görmemesi gerekir. Buna göre bir dizayn yapmak gerekiyor ki dikkati çok dağılmasın öğrencinin. Yani sokaktaki hareketlilik sınıfın içerisine taşınmasın.
Evet.
Ama biz şimdi tabii sadece o pencere değil ki cep telefonlarda artık pencereler Windows diyoruz zaten değil mi?
Binlerce pencere var.
Binlerce pencere var şimdi. Bu o kadar çok dikkat dağıtıcı şey var ki bir kere eğitimde bu dikkat dağıtıcı unsurları azaltılması ve öğretmenin merkeze gelmesi gerekiyor. Şu andaki Milli Eğitim Bakanlığı ve beraberindeki ekibin umuyorum bu konuda beyanatları var. Başarılı i̇nşallah. Olurlar inşallah. Bilemiyorum. Yani öğretmen merkezde ama bizim öğretmenlerimizin de buna hazır olması lazım.
Evet.
Öğretmen kendisini merkez kişi olarak konumlaması gerekiyor. Zihni dağınık olmayacak, aklı dağınık olmayacak, yani kılık kıyafeti dağınık olmayacak vesaire neyse yani.
Kendi
alanını
bilecek,
alanına
sosyolojisini anlayacak.
Tabii alanına vakıf olacak, çocuğu tanıyacak, ortamı tanıyacak, müfredatı bilecek ve o toplumun manevi dinamiklerini, kültürel değerlerini, inancını, tarihini ben işte efendim ben fizik öğretiyorum, ben biyoloji öğretiyorum ama toplumun inancına aykırı. Hayır bunu yapmayacaksın. Yani çocuğun okulda öğrendiğiyle ailesinden gördüğü arasında büyük çatışmalar olmayacak. Farklılıklar olabilir ama çatışma doğuracak şeylerden uzak. Yani Türkiye'nin bir müfredat sorunu var bu anlamda. Geçmişten gelen batıdan özellikle copy paste dediğimiz metotla da yapıştırılmış olan orak kopya edilmiş, taklit edilmiş olan bunlardan uzaklaşmak gerekiyor aziz dostum. Yani şimdi bir kere her kültürün doğruları var. Bu doğruları esas almak gerekiyor. Her kültürün yanlışları vardır. Bu yanlışları tamir etmek, telafi etmek, düzeltmek,
seçmek,
temiz etmek, ayıklamak gerekiyor. Onların yerine doğruları yerleştirmek gerekiyor. Bir anlamda özür dilerim bir cümleyle tamamlayayım bu bahsi. Yani mesele yanlışları düzeltmek, boşlukları doldurmak, eksiklikleri telafi etmek. Böyle bir eğitim anlayışına ihtiyacımız var.
Eyvallah.
Siz yanlışı düzeltmiyorsanız, eksiği tamamlamıyorsanız, efendim boşluğu doldurmuyorsanız birileri doldurur o boşlukları.
Evet.
Oradan bir kakafoni, bir zihinsel karmaşa çıkar. Yani bunu yapmamak lazım.
Yapmamak lazım. Şeyi çok önemsedim. Öğrenci, talip, talebe ışığını üstadından ve kitabından almalı. Öğretmenlerimiz de bu donanımda, bu yetkinlikte olmalı. Bugün sizinle tanışmak için gelen Mahtum hatırlarsanız güzel bir anekdot size anlattı. Ben de çok etkilendim. Tam da lafın belki burasında onu söylemem gerekir. Üniversite 1. sınıfta ilk yıl İngilizce eğitim aldılar. Sınıfta bir gün bir sohbet esnasında arkadaşım birinin şiir kelimesini kullandığını ve Türkiye'den Saygın Üniversitesi'nde yabancı dil hocasının ki yaşı 50 civarında siyer ne demek diye sorduğunu teaccüple anlattı 19 yaşındaki oğlum. Yani öğretmen bu donanımlara sahip bir olmalı. Bu toprakların ürünü, bu toprakların kültürüne aşina birisi olmalı. Bunu çok önemsiyorum.
Tabii yani şimdi şöyle düşünün. Ait olamadığınız bir topluma rehberlik yapamazsınız. Netice itibariyle bir kere bazı becerilerin eğitimde gelişmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Bunun birincisi iletişimdir. İletişim dediğimiz şey nedir? İşte yani sözlüklere bakarsanız işte kaynaktan aldığınız bilgiyi hedefe götürme bunların hepsini unut. Bu iletişim falan değil. Bu görüntü kirliliği bunlar. İletişim dediğimiz şey gönül gönüle değebilmektir, göz göze değebilmektir, kalp kalbe değebilmektir. Aynı ortamda bulunduğunuz insanlarla aynı havayı teneffüs edebilmektir. Budur iletişim. Siz şimdi Müslüman bir toplumda Darwinizmi yaygınlaştırmaya çalışıyorsanız burada iletişim çıkmaz.
Çıkmaz.
Yani gibi. Tersi de Darwinist bir topluma İslam'ı dayatırsanız orada da iletişim çıkmaz. Yani bunlar her toplumun. Şimdi eğitimde birinci olarak birinci geliştirilmesi gereken şey iletişimdir. Doğru iletişim. Hı hı. Yani ikincisi belki işbirliği. Nasıl ortak iş yapabiliriz?
Aynı düşünmüyor olabiliriz. Takım çalışması falan deniliyor son dönemlerde.
Aynı düşünmüyor olabiliriz. Evet. Farklı siyasi kanaatlerimiz olabilir, farklı etnik yapılarımız olabilir.
Ama birlikte nasıl bir iş birlikte becerebiliriz, yani, bir iş yapabiliriz? Evet.
Şimdi ben Serdar Aydın'ı Selim Cerrah yaparak mutlu edemeyim. Hı hı. Ama onu Serdar Aydın olarak kabul edip birlikte iş yaparak mutlu edebilir. Hı hı. Yani farklılıklarımızı törpülenmek için değil, algılamak, anlamak, uyuşmak için, işbirliği yapabilmek için bir zenginlik olarak. Onu o açıdan iletişimden sonra belki ikinci eğitimin insana kazandıracağı erdem değer, işbirliği çok önemli bir değer. Üçüncüsü de bir anlamda yaratıcılık dediğimiz şey.
Kreativite deniyor.
Deniyor buna. Yani bazen kavramlar ya işte yaratmak Allah'a mahsus. Hani öyle değil yani. Evet. Bu başka bir şey konuşuyoruz. Bu yaratıcılık dediğimiz şey nedir? Ya şu masayı nasıl daha fonksiyonel hale getirebiliriz? Bu
nasıl sandalyeyi daha ergonomik kılabiliriz?
Nasıl ergonomik bir sandalye? Veyahut da biz burada yayıncılık yapıyoruz. Şimdi teknik masada Sertaç kardeşim oturuyor. Benim sesimi bizi dinleyen insanlara nasıl daha az hasarla ve daha güzel ulaştırabilir? Yani bunun yolunu, yöntemini, daha yeni teknikler geliştirebilmek, bunu yapabilmemi, eğitim bunu kazandı, bu nosyonu bize kazandırabilmeli. Ve dördüncüsü de belki eğitim, kritik düşünce.
Güzel.
Yani şimdi her konuda hepimiz aynı düşüneceksek o zaman robotlaşalım.
Mac 48 A5 Tebir serisinden robotlar oluruz o zaman, değil mi?
Eyvallah. Yani o eskiden hani şey var, turum turum makineleşmek istiyorum diye şiirler vardı biliyorsun.
Biliyorum.
Bu komünizmi bu topraklara dayatmak isteyenlerin geldiği dayandığı bir zaman bir garabetti bu.
Maalesef.
Hayır yani insan makine değildir yani. Onun için insan hani rahmetli Aliya İzzet Begoviç yani elimden gelse bütün Müslüman ülkelerdeki eğitim sistemlerini eleştirel düşünceyi mecbur tutardım dediği şey bu. Yani eleştirel düşünce önemli, eleştirebilmek. Ama bizim gibi şark toplumlarında eleştirmek hakaret etmek gibi algılanıyor. Eleştirmek demek bir insan kötülüğünü değil iyiliğini istemek demektir.
Bir de sevgiye ve saygıya mani bir hal değil yani.
Şey tabii yani şimdi bu üslup meselesi, tarz meselesi. Yani şimdi çok güzel bir tespit eskilerden kalan eleştiren kişi münafık olmaz diye. Yani münafıklık yapmaz. İkiyüzlük yapmaz. Bir de mesela nasıl eleştiriyoruz? Yani niyetimiz ne? Şimdi yol göstermek için, tamir etmek için, kötülüğü engellemek için vesaire veya iyiliğini istemek için eleştirebilirsiniz. Bunun için üç şeye dikkat edeceğiz. Bir, doğru bir bilgiyle. İki,
doğru
nezih bir üslupla. Üç, adil bir hükümle eleştirmemiz gerekiyor. Yani eleştiriden korkmak en büyük cehalettir. O açıdan şimdi bu eğitimde biz insanların yani iletişim becerilerini, işbirliği imkanlarını...
Onu biraz sayalım isterseniz.
İletişim becerisi, işbirliği imkanı, kreatif vizyon veyahut da yani yaratıcı düşünce dediğimiz düşünce ve dördüncü olarak da
eleştirel bakış.
Bir bakış, kritik bir düşünce, eleştirel bir bakış. Yani bunları gerçekleştirebilmemiz lazım. Böyle olduğunda şimdi... Yani matematik dersini anlatırken toplumun tarihiyle bağlantı kurarak anlatabilirsiniz. Fiziği onunla bağlantı kurarak anlatabilirsiniz.
Musiki, mimari, tıbbı. Tabii,
yani birçok şeyi ete kemiğe büründürerek bunu yani eğitimde belki en çok merak duygusunu geliştirerek. Bunlar şimdi ya niye biz bunları konuşuyoruz? Gelelim şimdi. Bunlar okulun işleri. Hayır, bunlar okulun işleri değil, evin işleri. Yani okulun işi öğretim. Şimdi bizim aslında başından beri konuştuğumuz şey eğitim, ailenin işi. Aile meselesini konuşuyoruz şu anda. Evet. Öğretim okulda verilir. O bilgi verir. Eğitim ise daha çok davranış. Aile. Davranış. Yani ailen ne kadar doğru davranışla çocuğunu yetiştirirse o öğretmen olduğunda iyi bir öğretmen olur. Mimar olduğunda iyi bir mimar olur. Doktor olduğunda iyi bir doktor olur. Siyasetçi olduğunda iyi bir siyasetçi olur. Vesaire. Yani bunları çoğaltmak mümkün. kötü eğitilmiş çocukların iyi öğretilmesinden doğru sonuç çıkmaz. Yani onun için önce iyi eğitilmiş çocuklar. Yani eskiler derler ki bir çocuğun eğitimi 7 yaşında biter.
Biter, evet.
Ondan sonra öğretim başlar. Şimdi devlet tabii anaokullarını falan biraz daha hani eğitime devlet de dahil olmak istediği için anaokulunu biraz şart koşuyor. Biraz daha küçükken çocukları okula almaya çalışıyor. Devletler tahakkümcüdür yani. En iyi devlet bile mütehakkim devlettir. Ve çocuklara devletin ideolojisini baskılamak ister yani. Yani. Ama aileler buna müsaade etmemesi lazım. Yani biz buna müsaade etmememiz lazım.
Lazım. Bu arada o zaman şeyi hayırlanayım mı? Hemşehriniz de sayılır Sayın Oflu, Trabzonlu Profesör Doktor İhsan Fazlıoğlu. Diyor ki eğitim üç ayırıyor. Ailede verilmesi gereken eğitime terbiye diyor 6-7 yaşına kadar diyor.
Doğru.
Okullarda ve üniversitede verilen eğitime tedris diyor. Ders okumaktan mülhem Arapçanız Eyvallah. Var malum haliniz. 20 yaşına kadar tedris. 20 yaşından sonraki hayat tedebbürdür diyor. Ve şöyle ilginç bir Sayın Cihar'a katılır mısınız? Şöyle bir tespiti var. Çok beğenmişim ben o makalesini okurken. Ya mesela diyor biz mahremiyet duygusunu ancak ailede verebiliriz çocuğa.
Kesinlikle.
Kaldı ki mahremiyet duygusu dediğimiz şey bir ömür devam edecek, kültürel kodları taşıyan ve hayata, insana, olaya duruşunu belirleyen bir duygudur, bir iç seziştir, mahremiyet iç bilgidir ve bu ancak ailede verilebilir, okulda değil diyor.
Kesinlikle.
O yüzden o tedris, terbiye ve tedebbür böyle bir güzel bir ayrımı var, onu da doğrusu anlamak isterim.
Şimdi tabii bizim şu anda şöyle bir problemimiz var. Çekirdek aile dediğimiz bir aile modeline geçtik. Ve eğer ailede hanımefendiler çalışıyorsa tamam, bu terbiye meselesi çok ciddi anlamda aksıyor. Bu büyük ailelerde bu kadar olmuyor. Yani o eski büyük geniş ailede bu kadar olmuyor. Çünkü o zaman işte yenge vardır, anneanne vardır, hala vardır vesaire falan. Yani o terbiyeyi aktaracak kanallar orada
var.
Aile terbiyesi, aile görgüsü, yani aile atandan gördüğün derler Anadolu'da. Şimdi bu çekirdek ailede bunun yerini ya işte bakıcılar alıyor veya kreşler. Şimdi bugün Türkiye'deki profil, ben şimdi bayramda bir dostumu ziyarete gittim Ankara'da ailecek. İşte çocukları geldi, işte çocukların bakıcısı, işte zannediyorum sormadım ama Afganlı veyahut da işte Orta Asya'dan gelmiş bir kadıncağız çocuklara bakıcılık yapıyor. Bu şimdi benim örfümü ne kadar anlatabilecek bu çocuklara? Ya bu çocuklar büyüdüğünde ne kadar bu aileye ait olacak?
Aidiyet duyacak.
Bağlı olacak.
Evet.
Yani dolayısıyla şimdi bu çekirdek aile meselesini de bir oturup hepimiz zihnimizde
detaylı
özellikle ailede gerekiyor. Çalışan kadınlar varsa bunların çekirdek ailede değil geniş ailede yaşamaları ve çocuklarına anadan atadan aktarılacak olan görgünün kültürün o anaya ataya teslim edilmesi gerekiyor. Zaten anneler ve babalar çocuklarına öğretici olamıyorlar. Daha çok nineler ve dedeler öğretici olabiliyorlar. Yani eğitimi oradan kuşaklar arasındaki geçişkenliği de oradan bir anlamda sağlamak gerekiyor. O kadar çok konuşacağımız mevzu var ama
son bir dakika
çok
kaldı.
Zamanımız yok zannediyorum.
Son bir dakikayı size özetleyin. Eyvallah. Kapanışı yapalım. Eyvallah.
Yani,
tekrar bu konuyu sonra geniş görüşürüz.
Eyvallah.
Inşallah,
yani
inşallah.
Nedir amaç eğitimde? İyi, sağlam memleket meselelerine karşı duyarlı, hassasiyet sahibi, Türkiye'yi taşıyabilme kapasitesine sahip insan yetiştirmek.
Eyvallah.
Bunun yolu ne? Bunun yolu güçlü iletişim, işbirliği, dayanışma,
eleştirel
bakış açısı ve kritik düşünce. Yani bir üretkenlik azizim, üretkenlik.
Eyvallah. Üreten bireyler yetiştirmeliyiz.
Üreten bireyler, üretmek lazım.
Sevgili dinleyiciler, bugün Sayın Selim Cerrah'la Türkiye'nin marif davasını, eğitim meselesini konuşmaya...
Topçu'ya rahmet olsun.
Rahmet
tabii,
olsun. Konuşmaya çalıştık. Sesimizi sizlere sevgili Sertaç Çokoy iletti. Yapımda Ceyda Kıygan Efendi emek verdi. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyu konuşuncaya kadar ve sizlere buluşuncaya kadar esen kalın, hoşça kalın.
Allah'a emanet olun.
Hayata dokunan sözler.